Merhabalar. Bugün Meraklısına Bilim Söyleşisi'nde konumuz geçen ay 9 Temmuz'da sabaha karşı SpaceX tarafından fırlatılan ve büyük oranda Türkiye'de üretilmiş olan haberleşme uydusu TürkSat 6A ve bu uydunun Türkiye Uzay Programı'ndaki yeri. Konumuz Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Bilim Akademisi üyesi Emrah Kalemci. Emrah hoş geldin.
Hoş bulduk.
Şimdi önce bir haberleşme uydusu nedir onu anlayalım. Bize biraz uzaydaki uydu çeşitlerinden, nasıl işlevlerine göre işte yörüngelerinden vesaire bahseder misin? Özellikle haberleşme uyduların özellikleri neler?
Haberleşme uydusu dediğimiz şey genelde bayağı büyük ve eş zamanlı yörünge dediğimiz işte 35 bin kilometre civarındaki Dünya'dan yüksekliği yörüngede ve Dünya ile aynı periyotta dönen uydular. Dünya ile aynı periyotta dönmesinin şöyle bir güzel tarafı var. İşte anteninizi bir kere o doğrultuya döndürüyorsunuz. Bir daha da anteninizin doğrultusuyla oynamıyorsunuz, değiştirmiyorsunuz. Çünkü Dünya döndükçe o uydu da aynı hızla Dünya ile beraber dönüyor. Haberleşme uydularından bu büyük haberleşme uydularından işte televizyon yayını yapılıyor, internet yayını yapılıyor. Başka türlü haberleşmeler için işte askeri olabilir ya da sivil olabilir. Başka türlü her türlü haberleşme imkanı için bu uydular kullanılabiliyor. Ama haberleşme uydusu yani büyük televizyon yayını yapan haberleşme uydularından bahsettim ama bütün haberleşme uyduları o yörüngede değil. Daha küçük, daha düşük yörüngedeki uydularla da haberleşme yapılabiliyor ya da internet servisi yapılabiliyor. Yani mesela işte Elon Musk'ın yüzlerce uydu attığı bir sistemi var. Bunlar alçak yörüngede. Alçak yörüngenin tabii o avantajı uyduları göndermek daha kolay. Daha küçük uydularla çalışabiliyorsunuz. Ama tabii dezavantajı alçak yörüngede yani işte 1.000 kilometreye kadar olan yörüngede uyduların hızları çok yüksek. Yani dünyanın dönme hızından çok daha hızlı dönüyorlar. Tipik olarak 90 dakika içerisinde dünya etrafındaki yörüngelerini tamamlıyorlar. Dolayısıyla daha fazla kapsama alanı istiyorsanız alçak yörüngede daha fazla uyduya ihtiyacınız var. Yani eş zamanlı yörüngede mesela 3 tane uyduyla tüm dünyayı kapsama, neredeyse tüm dünyayı kuzey ve güney bölgeleri aç kapsama alanına alabiliyorken alçak yörüngede çok daha fazla uyduya ihtiyacınız var.
Peki diğer uydu türleri yani ne yapıyorlar bunlar? İşte gözlem uyduları vesaire gibi şeyler var sanırım.
Yani uydular gerçekten çok geniş bir yelpazede işe yarayan nesneler diyeyim. En çok kullanılma amacı tabii ki yer gözlemleri için. Bu gözlemler işte askeri olabilir, işte tarım amaçlı olabilir, bilimsel amaçlı olabilir, okyanusları gözlemek için olabilir, atmosferik olayları gözlemek için olabilir. Bunun dışında haberleşme için, internet için, internet erişimi için uydular var. Gemilerden gelen sinyalleri alıp bu gemilerin nerede olduğunu gösteren uydu sistemleri var. Tabii ki GPS var. Yani konumlama uyduları var. Mesela GPS uyduları daha orta bir yörüngeye yerleşiyorlar. Alçak yörüngeye değil. Orta yörüngede daha yukarıda bunlar. Dolayısıyla çünkü GPS'i kullanabilmek için en az 4 uyduya, tipik olarak 7, 8 hatta 10 uyduyu görebilmeniz gerekiyor aynı zamanda. Böyle bir kapsayıcılık olması için bunlar daha yüksek bir yörüngeye yerleştiriliyor. Tabii sadece dünyaya bakmıyor bu uydular. Uzayda araştırma yapmak için yani uzay havası dediğimiz işte bu güneş patlamaları, evrenin başka yerinden gelen parçacıkların araştırılması için uzayda birçok bilimsel uydu da var. Sadece bilimsel uydu değil, mesela bu güneş patlaması olduğunda başka uydular zarar görebiliyor bu radyasyondan dolayı, parçacıklardan dolayı. Hatta işte dünyanın elektrik işte bu transmisyon sistemlerinde bile etkisi olabiliyor. Bunların önceden işte belirlenmesi, önlem alınabilmesi için de bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor. Dolayısıyla işte uzay ortamını çalışan uydular var. Ve tabii ki astrofizik yapan uydular var. Yani dünyaya bakmayıp da direkt evrendeki diğer gök cisimlerine bakmak için kullanılan uydular var. Böylece atmosferden geçmeyen mesela bazı dalga boylarında, X ışınlarında mesela benim de çalışma konum olan gözlem yapmak mümkün hale geliyor. Dolayısıyla genelde yere bakan uydular çeşitli amaçlarda, çeşitli dalga boylarında işte haritacılık olsun, işte hava durumu olsun, birçok konularda çalışan, bir de uzaya çalışan, bir de işte uzaydan dışarı bakan uydular var diye özetleyebiliriz.
Güzel. Şimdi Türkiye'nin uydularından bahsedelim. Kaç uydumuz var uzayda? Yani önce ondan bahsedelim, sonra da bu teknolojilerin ne kadarı işte Türkiye'de üretiliyor, bu işler nasıl işbirlikleriyle yapılıyor, üniversitelerin ne kadar işin içinde olduğunu merak ediyorum. Biraz bunlardan bahseder misin?
Evet, yani şimdi tabii uyduların genel olarak ne işlevleri olduğundan çok kabaca bahsettik. Yani bir sürü atladığım şey de olmuş olabilir. Ama bir de uydu tiplerinden bahsedersek, yani küçükten büyüğe doğru uyduları tiplerini sıralarsak, yani en küçük uydular dediğimiz işte artık daha çok araştırma, işte üniversitelerin bir öğrenmek için yaptığı uydular var. Bunlara küp uydular deniyor. İşte 10 santim, 10 santim, 10 santim bir uğuluk bir küp uydu. Bunların çeşitli katları olabiliyor. Bu uydular gerçekten hani lise seviyesinde bile artık öğrencilerin katkıda bulunduğu üniversitelerde yapılabilen uydular. Bunlardan Türkiye'de özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi'nin önderliğinde birçok küp uydu geliştirildi ve uzaya fırlatıldı. Şu anda da çalışan uydularımız var. Ve hatta son zamanlarda şirketler bu işi ticari anlamda kullanmak için, küp uyduları kullanmak için Türkiye'de de 3'ten 3 ya da 4 tane şirket var şu anda bu işi yapan ve kendi uydularını üretiyorlar ve atıyorlar. Bunlar küçük uydular. Bunlardan sonra daha mini boylarda daha biraz daha büyük uydular var. Orta boy uydular var. Bizim Türkiye'de yani bizim ciddi olarak kullandığımız ve şu anda çalışan uydular Göktürk 1, 2 ve İmece uyduları. Orta boy uydular. Yani 400 ile 700 kilogram arası bu uydular. Bu küp uydular işte birkaç kilogramdı. Burada bir anda bir şey atlamış olduk. Bir ölçek atlamış olduk. Hatta iki ölçek atlamış olduk. Göktürk 1, 2 ve İmece bunlar askeri gözlem uyduları. Ama sadece askeri amaçla kullanılmıyor. Afet ve acil durumlarda da bir kurum yardım istediği zaman bunlar görüntüleme yapabiliyorlar. Bunlar alçak yörüngedeki uydular. Dolayısıyla her zaman Türkiye'nin her yerini görebilen uydular değil. Belli zamanlarda Türkiye'nin üzerinden geçerken görüntüleme yapabilirler Türkiye'de. Ama dünyanın her tarafını da görebilen uydular. Bunlardan Göktürk 2 büyük ölçüde Türk mühendisliğiyle yapıldı. İmece de aynı şekilde Türk mühendisliğiyle yapıldı. Bir de tabii ki haberleşme büyük eş zamanlı yörüngedeki büyük haberleşme uyduları var. 6 tane TürkSat uydusu. Bunlar çok büyük uydular. Bunlardan sanırım 4 tanesi aktif olarak çalışıyor. 6A'da tam yörüngesine yerleşince çalışacak.
Güzel. Yani o zaman şimdi TürkSat 6A'ya geldik. Ne farklı TürkSat 6A ile ilgili? Neden önemli?
TürkSat 6A'nın tabii ki en önemli farkı diğer TürkSat haberleşme uydularından uydunun önemli bir kısmının Türkiye'de projelendirilmiş ve üretilmiş olması. işte %80 civarında bir yerlilik oranından bahsediliyor. Türk mühendislerince birçok alt sisteminin geliştirilmiş olması, entegrasyon ve testlerinin Türkiye'de yapılmış olması. Bundan önceki TürkSat, yani TürkSat sonuçta bir şirket ve daha önce uydularını yurt dışındaki belli başlı tanınmış şirketlere yaptırıyordu. TürkSat 5B'ye kadar bunun tamamı, yani projelendirilmesi, isterlerinin belirlenmesi hariç tamamı yurt dışında yapılıyorken, TürkSat 5B'de ilk kez bir alt sistem, bir haberleşme alt sistemi Türkiye tarafından yapıldı ama geri kalanı gene yurt dışında bir şirkete yaptırıldı. Ama TürkSat 6A'yla ilk kez uydunun neredeyse tamamı işte yapısından kontrolüne birçok alt sistemine kadar Türkiye'deki enstitülerde ve şirketlerde yapıldı. Dolayısıyla TürkSat 6A'nın en büyük farkı diğerlerinden bu. İşlev olarak bir farkı yok. Yani TürkSat 5B ile TürkSat 6A'nın yaptığı şeyler aynı. Televizyon yayını, genel haberleşme, internet yayını. Kapsama alanı farklı. Yani TürkSat 5B mesela daha çok Orta Doğu'yu kapsarken, TürkSat 6A'nın son yörüngesinde işte daha doğudaki işte Hindistan, Malezya, Endonezya gibi başka ülkeleri kapsayacak. TürkSat'ın zaten uydularının yerleşimi işte mümkün olduğunca dünyada geniş bir alanda kapsayıcının olması, geniş bir alana hizmet vermek istemesi. Dolayısıyla TürkSat'ın en büyük farkı, çok büyük bir kısmının Türk mühendisleriyle ve Türkiye'deki şirketler tarafından yapılmış olması ve bu alt sistemlerinin geliştirilmiş olması.
Bir işlevini yapmaya başladı mı yoksa henüz yolda değil herhalde.
Evet, TürkSat SpaceX roketiyle fırlatıldıktan sonra roketinden ayrıldı ve Türk mühendislerinin kontrolünde itki sistemiyle ateşlemeler yapılarak yer eş zamanlı yörüngedeki ilk bölgesine ulaştı. Bu aslında bayağı kompleks bir süreç. Çünkü atıldığı bölgeden yer eş zamanlı bölge ekvatoryal yörünge. Dolayısıyla çok karmaşık hesaplarla birden fazla ateşleme yapılması gerekiyor o bölgeye yerleşmesi için. Ama sonuç olarak 20 Temmuz günü 50 derece doğu dediğimiz bu ekvatoryal eş zamanlı yörüngede 50 derece doğu dediğimiz yörüngeye yerleşti. Burası şu ana kadar bildiğim kadarıyla sorunsuz çalışıyor, bir sıkıntısı yok. Bu 50 derece doğuya yerleşmesinin şöyle bir önemi var. Bu eş zamanlı, yani uyduları ülkeler normal şartlarda istediği yörüngeye atabiliyorlar. Yani böyle bir şey kısıtlaması yok. Uydunun nereye atacağın, hangi yörüngeye atacağın konusunda bir kısıtlama yok. Tek bir istisnası var. O da haberleşme uyduları. Çünkü haberleşme uyduları sadece belli bir yükseklikte ve sadece ekvatoryal yörüngede olmaları gerektiği için ve aralarında da birkaç derece açı farkı olması gerekiyor sinyallerin birbirine karışmaması için. Dolayısıyla işte, yani hani uzay çok büyük de olsa orada sınırlı bir alan var. Dolayısıyla oraya her ülke istediği yere istediği uyduyu atamıyor. Dolayısıyla her ülkenin de belli hakları var. Yani o yörüngede kaç tane uyduya sahip olabilecekleri konusunda bir hakları var. Ve Türkiye'de çeşitli derecelerdeki haklarını korumaya çalışıyor ve dolayısıyla bu TürkSat uyduları yani hani biri düşünce diğeri gönderiliyor gibi şeklinde değil, yani birden fazla TürkSat uydusu her zaman yörüngede de çalışıyor ve bu TürkSat 6A da önce 50 derece doğuya gönderiliyor ki oradaki amaç işte burada 90 gün boyunca kalacak ve işte bu mevzuata göre 90 gün boyunca kalınca oradaki haklarını belli bir süre daha koruma altına almış oluyor. Yani ileride o dereceye başka bir uydu göndermek istediğimiz zaman belli bir süre içinde gönderebiliyoruz. Ama asıl son görüngesi 42 derece doğu olacak. Böylece de daha önce belirttiğim gibi Hindistan, Tayland, Malezya, İndonezya gibi, yani bunlar çok büyük nüfuslu ülkeler, yani artık milyarlarca kişiyi kapsamı alanına alacak son yörüngesine yerleşecek. 42 derece doğu. 42 derece doğu yörüngesine yerleştikten sonra tüm testleri ve kabulü yapılacak. Yani şu anda işte oraya düz hiçbir sorun olmadan yerleşti. İşte basit testlerin yapılması için ilk antenler açıldı ama asıl kabulü, asıl bütün testlerinin yapılması, commissioning denen kısım, yani 90 20 Temmuz'dan 90 gün sonra, yani işte ne bileyim birkaç ay sonra 42 dereceye gidecek. Orada da bu testler bir süre sürecek. Tahmini göreve alınma zamanı olarak 2024 yılı sonu ya da 2025 yılı başı olarak düşünüyorum. Her şey iyi giderse, umarım iyi gider, 42 derecede yeni bir uydumuz olacak.
Çok güzel. Peki bu şey dedin, orada sınırlı yer olduğunu söyledin. O zaman bunlar işlevli, yani ömürlerini bitirdikten sonra oradan muhtemelen ayrılıyorlar. Orada kalmıyorlar değil mi? Bir şekilde ne oluyor
Evet.
onlara?
Yani şöyle bu büyük uydu mezarlığı denen bir şey var. Yani hani bu böyle dengeli bir yer var. Yani sonuçta uyduları tamamen serbest bırakmak iyi fikir değil. Başka uydularla çarpışma riskini azaltmak açısından. Bildiğim kadarıyla bu büyük haberleşme uyduları böyle o bölgeden daha uzakta ama kolay kolay başka uydularla çarpışmayacakları bir bölgeye yönlendiriyorlar ve orada kalıyorlar. Bunlar çok uzakta, çok yüksek bir irtifada oldukları için dünyaya düşmüyorlar. Ama düşük irtifadaki uydular, yani 600, 700, yani 400 ile 800 kilometre arasındaki uydular özellikle belli, yani birkaç seneden 8-9 sene kadar yörüngede kaldıktan sonra atmosfere girip yanarak dünyaya düşüyorlar. Ama bu büyük uydular düşmüyorlar. Onları belli bir yere, işte bu mezarlıklarına göndermek gerekiyor.
Biraz da Türkiye'nin uzay programından bahsedelim genel olarak. Programın web sitesinde birçok farklı işte projeden veya işte ayrı programdan bahsediliyor. İşte Ay programı, Türk astronot, uzay limanı, uzay sanayi ekosistemin geliştirmesi, farkındalık, insan kaynağı vesaire. Genel bir durum değerlendirmesi yapar mısın lütfen? Hem belki bu uydu teknolojileri özelinde hem de genel olarak.
Yani evet, şimdi tabii yani Türkiye çok uzun bir süredir uzay işinin içinde. Yani gerek TÜRKSAT olsun, gerek daha önceki uydularıyla olsun. Yani Türkiye Uzay Ajansı 2018 yılında kuruldu ve işte bu bahsettiğim Milli Uzay Programı 2021'de lanse edildi ve 2030'a kadar sürecek bir program. Ama yani çok çok kısa biraz geçmişten bahsetmek istiyorum, burada uygun olur. Yani 20-25 sene kadar önce aslında Türkiye'nin uydu yapma hikayesi başladı. İşte o zamanlar TÜBİTAK Uzay Enstitüsü yoktu. Onun yerine başka bir isim, Bilten adında başka bir enstitü, gene TÜBİTAK'a bağlı bir enstitü. İngilizlerin bir spin-off, bir Surrey Üniversitesi'nden spin-off şirketiyle İlk uydusu Türkiye'nin yapıldığı Bilsat ve oraya işte Türkiye'den bir grup mühendis gitti ve o uydunun yapımında beraber ortaklaşa çalışıldı. İlk kez böyle bir işbirliğiyle, uluslararası işbirliğiyle Türkiye'nin ilk mini uydusu Bilsat yapıldı ve buradan edinilen tecrübeyle bir sonraki uydu olan Rasat yapıldı. TÜBİTAK Uzay Enstitüsü kuruldu sonra. Bunun asıl amacı bu uyduları geliştirmekti. Rasat üzerinde de iki tane Türk mühendislerinde yapılan faydalı yük vardı. Şimdi Bilsat ve Rasat artık çalışmıyorlar ama buradan edinilen tecrübeyle, işte bunlar birbirinin üzerine katarak giden şeyler. İşte bundan edinilen tecrübeyle Göktürk 2 yapıldı. Bu daha artık yüzlerce kilo büyüklüğünde, bir küçük bir buzdolabı büyüklüğünde bir uydu ve Türkiye'nin ilk milli uydusu olarak lanse edildi. Bunun da millilik oranı bayağı epey yüksekti. Birçok şeyi Türkiye'de yapıldı. Ve her bir yeni uydu yapıldığında yeni bir test işte süreci öğrenildi. Yeni bir alt sistem yapımı öğrenildi. Ve Yani Göktürk 2 tabii askeri bir uydu. İşte 4 metre aşağı yukarı çözünürlüğü. Çok yüksek bir çözünürlük değil. Göktürk 1 yurt dışına yaptırılan bir uyduydu. Bu da askeri bir uydu. Metre altı çözünürlük. Ama mesela orada işte İsrail'le bir sorun çıktı. Yani bu işte bu kritik teknolojilerin Türkiye'de üretilmesinin anlamına getirmek istiyorum burada. Yani işte benim yaptığım optik sistemle sen İsrail'i gözleyemezsin, gözler misin falan. Yani çok uzadı bu şeyler ve aslında bu da bir Türkiye'nin bu kendi sistemlerini kendi geliştirmesini desteklemesi açısından önemli bir belki de bir mihenk taşı olmuş olabilir. Dolayısıyla daha sonra Türkiye İmece'yi geliştirdi. Yani metre altı çözünürlüğe sahip olan yine askeri bir uydu ve bunların her bir uyduyu geliştirirken işte yeni bir alt sistem, yeni bir test sistemi bunlar geliştirile geliştirile en son artık yani hani şey büyük haberleşme uydusu gelebilecek en büyük nokta. Yani hani bundan daha ötesi teknolojik açıdan hani bilimsel açıdan olabilir ama teknolojik açıdan çok zor. Çünkü uzay koşullarında çalışacak o kadar büyük bir uyduyu üstelik de 35 bin kilometrede o kadar ağır radyasyon sıcaklık değişimleri altında çalışacak uyduyu üretmek gerçekten büyük bir bilgi birikimi ve teknoloji gerektiriyor ve dünyada bu işi yapan 10-11 ülke var. Yani bu gerçekten inanılmaz büyük bir başarı. Bunun çok büyük bir kısmının Türkiye'de gerçekleşmiş olması ve sonuç olarak bu şekilde safa safa giderek TürkSat 6A uydusunun büyük bir kısmı Türkiye'de yapıldı. Bundan hem bağımlı hem bağımsız olarak tabii Milli Uzay Programı ortaya konuldu. Burada işte senin de bahsettiğin işte uzay limanı olsun, astronot programı olsun, Ay programı olsun, işte bir takım amaçlar taşıyan program duyuruldu. Herhalde en bilineni astronot programı oldu yakın zamanda gittiği için. Şu anda devam eden yani bazı programlar çok daha yavaş ilerliyor. Bazı hedeflere doğru yavaş yavaş ilerliyor. Bazı hedeflerde bir takım ilerlemeler var. Mesela Ay programının ilk uydu sistemi şu anda üretiliyor. İşte bu Ay'a sert iniş yapacak. Daha doğrusu çarpacak uydunun ama yani bu da şey yani gidip lap diye çarpmıyor yani önce bir 90 gün boyunca ayın yörüngesine yerleşecek ve orada üzerindeki bir takım deneylerle çeşitli ölçümler yapacak. Ondan sonra çarpacak ve burada da Türkiye'nin ürettiği hibrit motor kullanılacak. Yani gene belli bir yüksekliğe kadar SpaceX ya da başka bir roketle gönderilip ondan sonraki yörünge tamamen Türkiye'nin ürettiği Delta V şirketinin ürettiği itki sistemleriyle yapacak ki bu da büyük bir başarı olacak çalıştığında. Bunlar Milli Uzay Programı'nın ana parçaları. Program kötü kurgulanmış değil, gayet iyi kurgulanmış. Türkiye'nin bence şeyine, yapısına, teknolojik bilgi birikimine, işte bilimsel bilgi birikimine uygun. Ama başarılı olur mu ya da nasıl başarılı olur sorusuna şöyle bir ya da nasıl başarısız olabilir sorusuna şöyle bir cevap vermek istiyorum. Yani şu anda ülkemizin içinde bulunduğu kutuplaşma hali bu programa biraz zarar verebilir. Yani çünkü yani bir astronot gönderiyoruz, bir astronot yetiştirmişiz, göndermişiz, burada deneyler yapıyoruz ama bunu ülkece kucaklayamıyoruz. Yani çünkü bir takım insanlar işte 50 milyon dolar çöpe atıldı, uzay turisti gönderildi işte diye konuşuyorlar. Ama bir yandan da işte bu astronot işte şehir şehir dolaştırılıp seçim öncesi belediye başkan adaylarıyla pozlar verdiriliyor falan. Yani tabii bu sadece bir tarafta oluşan bir şey değil, iki tarafta da kutuplaşmanın getirdiği sıkıntılar. Burada da bu uzay programını etkileyebilir. Sonuç olarak yani şundan bahsetmek istiyorum. Yani burada büyük bir atılım, büyük bir proje yapılmaya çalışılıyor ve bu büyük projelerinin belli bir saydamlıkla, bir kapsayıcılıkla yapılması gerekiyor ve herkes tarafından benimsenmesi gerekiyor. Ama işte bu projeler genelde şöyle lansman ediliyor. İşte Cumhurbaşkanımızın himayesinde, Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, yani bütün büyük başarılar, bütün büyük işler tutup bir kişiye bağlanıyor. Tabii böyle olduğu zaman da işte politik kutuplaşma aynen gelip buradaki işte uzay programında da işte bunlar ne işe yarayacak? Buna çok büyük para veriyoruz. İşte bunlar çalışmayacak, işe yaramayacak şeyler şeklinde bir kısım insanların kafasında fikirler sadece bu kutuplaşma yüzünden oluyor. Bir de yani bunun şöyle bir sakıncası var. Yani her büyük projeye bir kişiye bağlarsanız ve ileride bir hükümet değişimi olursa yeni gelen hükümetin bu projeleri sonlandırma şeyi de oluyor. Yani sırf popülizm uğruna, yani işte bunlar işte ne bileyim A kişisinin projeleriydi, şimdi B kişisinin projeleri. Yani bu şekilde olmaması lazım. Yani Milli Uzay Programı adı üzerinde Milli Uzay Programı olmalı. Kişilerden bağımsız olmalı. Bütün Türkiye'deki herkesin kapsayıcılığıyla, katkısıyla, bilimsel olarak hakem değerlendirmelerinden geçen projelerle, açık çağrılarla yönetilen bir program olmalı. Eğer bu şekilde yapılırsa, ki bazı programlar öyle oldu, yani astronot programında mesela biliyorsun işte bir çağrı yapıldı ve bilimsel projeler yarıştık. Kabul edilen projeler astronotla beraber gitti yapıldı. Bazı projelerde şeffaflık ve kapsayıcılık oldu. Ama mesela Ay projesinde olmadı. Yani Ay'a bir tane uydu gönderiliyor. Üzerindeki aletler açık çağrıyla seçilen, bilimsel bir yarışmayla seçilen aletler değil. İşte yani bütün bunlar daha kapsayıcı, daha şeffaf, daha açık programlarla, açık çağrılarla yapılırsa Milli Uzay Programımız da bence kötü bir program değil. Türkiye'de çok başarılı uzayda ismi duyulan bir ülke haline getirir.
Çok güzel. İnsan kaynağından aslında yeterince bahsettik mi? Son olarak bir de onu sorayım. Şimdi özel şirket, yani şirketler var bu işin içinde. Tabii ki işte Türkiye Uzay Ajansı var. Ama Aselsan var herhalde, değil mi? Bu tür
Yani aslında şöyle, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de savunma sanayi ile uzay teknolojileri birbiriyle çok iç içe. Aslında biraz o konudan da bahsetmek isterim. Aselsan var tabii, Havelsan var, Roketsan var işin içinde. Bunlar devletin kurduğu, işte TAİ-TUSAŞ var tabii, en büyük, en önemli
Tabii.
bir tanesi. Bütün yani bunların devlet destekli büyük askeri şirketler ve bunlar tabii ki Türkiye'nin uzay programına büyük katkıda bulunuyorlar, ama nerede katkıda bulunuyorlar? Tabii ki yani daha çok şey alanında, yani askeri uydular alanında bulunuyorlar. Şimdi mesela TürkSat 6A'yı ben şöyle görüyorum, yani bu şeye geri dönersek, insan kaynağı meselesine geri dönersek, bildiğin gibi yakın zaman içinde Türkiye gelişmiş insan gücünü çok ciddi bir oranda kaybetti. Genç nüfus Türkiye'de kalmak istemiyor. Mühendisler özellikle Türkiye'de kalmak istemiyor ve yurt dışına gitmek istiyor. Ama biz kendi uydumuzu yaptığımızı gösterebildiğimiz zaman, bakın bir mühendise, bak Türkiye'de kalırsan bir büyük haberleşme uydusunun bir parçası da sen olabilirsin. Bunu söyleyebildiğimiz zaman belki de bu dışarıya gitmenin bir kısmını engellemiş olabiliriz. Tabii bunun bambaşka bir sürü nedeni de var. Yani bu sadece Türkiye'nin bu teknolojik gelişmişliği alakalı değil, ama yani sadece o kısmını birazcık belki de törpüleyebiliriz bu konudaki gelişmişliğimizle. Ama evet, yani burada tabii Türkiye'nin uzay programı, çok açıkça söylemek gerekirse, işte Ankara ve onun etrafındaki bu büyük şirketlerin kendi aralarında paslaşmasıyla biraz dönen bir şey. Aslında biraz da kapsayıcılık derken, yani Türk Uzay Programı'ndaki şeyden bahsederken birazcık da burada yani o yörüngeyi, o şeyi de biraz kırmak lazım. Yani Türkiye'nin diğer, yani İstanbul'daki oluşumların da İzmir'deki ya da başka şehirlerdeki oluşumların da bu uzay çalışmalarına entegre edilmesi lazım. Biraz bu uyduların işte karar verilmesi, hangisinin nasıl yapılması gibi süreçler biraz şu anda biraz kapalı kapılar ardında bu Ankara'da insanların birbirleriyle paslaşmasıyla giden şeyler. Ama insan kaynağı konusunda başka bir şeyden bahsediyorum. Yani başta birazcık değindik, sonra üzerinden atladık ama bu küp uydular meselesi aslında çok önemli insan kaynağının geliştirilmesi açısından. Çünkü eskiden yani tabii büyük bir şirkette belli bir kademeye gelmeden bir uyduya parmağınızı bile dokunduramazken ya da bir şeye kod yazamazken bu küp uydular sayesinde üniversite öğrencisiyken hatta lise öğrencisiyken uzayda çalışacak bir sistem üzerine öğrenciler çalışmaya başlıyorlar. Türkiye'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tabii birçok küp uydu yapıldı ama şimdi başka üniversitelerde de bu devam ettiriliyor. Ve dediğim gibi şimdi 3-4 tane de şirket var. En şu anda böyle dolu düzgün giden Plan S adında yeni kurulan çok başarılı işler yapan bir haberleşme uyduları üreten bir şirket. Connect uydularını üretiyor. Daha eskiden kalan Gümüş var. Yeni işte Hello World gibi şirketler var. Bunlar artık bu küçük uydu sistemleriyle ticari neler yapılabilir? Burada üretilen alt sistemleri başka ülkelere satabilir miyiz? Ve tabii ki insan kaynağının yetişmesinde de üniversitelerle beraber önemli bir rol oynamaya başladılar. Buradan yetişen mühendisler, yani küçük uydularla, küp uydularla yetişen mühendisler daha sonra Aselsan'a, TÜBİTAK Uzay'a ve daha büyük şirketlere gidip daha büyük uyduların çalışmalarında rol oynuyorlar.
Çok güzel. Bu aynı zamanda gençlere de bir mesaj oldu. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Benim soracaklarım bu kadar.
Yok, çok teşekkürler beni konuk
Biz
ettiğiniz.
teşekkür ederiz. Evet, bir dakika kaydı durduruyorum.